Dip Çizgi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Togan Karataş ben. Yanımda Orçun Onati Demiröz var. Orçun nasılsın?
Bomba gibiyim ya. Vallahi bugün enerjim tavan.
Kar yağmasına sevindin mi?
Hem o var hem de bir de böyle bütün hafta sonunu böyle Cobra Kai izleyerek geçirdim. 80'ler nostaljisi yaşıyorum şu an. Böyle ergenliğime ışınlanmış gibiyim. Böyle Cobra Kai never dies şeklinde geldim böyle hani. Ben... Aslında istersen basketbol yerine karate ya da uzak doğu... sporları da konuşabilirdim.
Ben de okuma grubuyla ilgili bir şey yapıyordum. Onu konuşmayı tercih edelim şu an için açıkçası. Euroleague konuşacağız arkadaşlar. Bu arada Orçun bugün Panathinaikos sweatshirtüyle gelmiş.
Aha, evet.
Efe'ye selam çakıyor buradan. Efe ona el koyacak.
Efe buna zor el koyar.
Zor el koyar.
Ama şey yapabiliriz. Yani takas yoluna gitmek isterse atıyorum bana bir Olympiakos sweatshirtü vereyim derse o zaman buna karşılık ben de ona pao sweatshirt'ümü verebilirim. İyi, bence güzel bir...
Güzel takas. İyi evet. Donanım haber ölçüsü gibi değilsin böyle. Evet. Otomobille takaslanır.
Yok yani buna karşılık gelebilecek bir şeyle takaslanabilir.
İyi güzel.
Takasım
güzel.
Açık.
Şimdi... değerli arkadaşlar Euroleague'de 4'te 4 yaptık. İki temsilcimiz de iki maçını da kazandı. Musa transferi üzerinde bir program yapmayı düşünüyoruz ama önce azıcık Fenerbahçe'nin maçlarından da bahsedelim. Efes'in maçlarından da bahsedeceğiz. Fenerbahçe bundan 5 maç önce Euroleague'de 5 galibiyet 10 mağlubiyete inmişti. Ve ciddi şekilde tartışılıyordu Kokoşkov istifa etsin mi gönderilsin mi diye. Biz de hayır tabii ki öyle bir şey olmamalı. Kokoşkov'a biraz süre verin demiştik. Ve Guduric'in gelmesiyle birlikte bu takım 5'te 5 yaptı. Kritik maçları kazandı. Panathinaikos maçı çok rahat geçti. Baskonya maçı aynı şekilde çok rahat geçti. Ama çok daha önemlisi Baskonya'dan ikili averajın alınmış olmasıydı.
Evet, bayağı kritik.
Öte yandan Baskonya hem Fenerbahçe'ye ikili averajı verdi hem Makabi'ye de ikili averajı verdi. Böyle bir sorunu var Baskonya'nın. Baskonya'nın bir galibiyet önüne geçti Fenerbahçe. Şu an %50 galibiyet oranına geldi. 10 galibiyet 10 mağlubiyet ile ve 11. sıraya yükseldi Euroleague'de. Şimdi Fenerbahçe'nin Guduric sonrası dönemini uzunca konuşmuştuk. Ben senin de fikrini soracağım ama bu sefer ben önden bir girizgah ben yapmak istiyorum. Baskonya maçında Fenerbahçe tam 29 asist yaptı arkadaşlar ve kendi kulüp Euroleague rekorunu kırdı. Sadece bu sezonun değil Euroleague rekorunu kırdı. Meraklısı için söyleyeyim bir maçta Euroleague'de yapılan en yüksek asist modern dönemde Madrid 36 asistle çıktı. İkinci sırada da Efes var 34 asist. Panathinaikos maçında da aynı şekilde yine 24 asiste çıkan bir Fenerbahçe gördük. Yani 10-15 asistleri zor gören bazen. Hücumda ciddi şekilde tıkanan bir Fenerbahçe'den neredeyse 25 asisti normalleştiren, top dağılımı çok iyi seviyeye gelen bir Fenerbahçe gördük. Alex Perez bu arada Fenerbahçe formasıyla izleme şansımız olan bir oyuncu oldu. Sakatlığı sonrası katkı verecek gibi görünüyor. Tabii ki bir alfa karakteri olarak sağ generali olarak oynayamaz ama Fenerbahçe'nin top dolaşımına katkı vereceğini düşünüyorum. Benim Fenerbahçe'nin hücum gücüne ve savunma gücüne ilişkin birkaç notum var. Şimdi hücum meselesi aslında savunmadan besleniyor. Yani takım çok daha iyi topu dolandırıyor ama Fenerbahçe'nin daha iyi hücum yapmasının iki temel nedeni var. Birincisi tabii ki Guduric. Bunu İkincisi, yani haftalarda söylüyoruz. İkincisi de takım çok iyi savunma yapıyor.
Artı Yan Veseli.
Evet ve Veseli'nin pas dağıtımı tabii ki. Savunmadan hareketle ciddi şekilde güç almaya başladı Fenerbahçe. Şöyle bir gelişim gördüm ben son birkaç maçta. Özellikle Panathinaikos maçında bu çok net ortaya çıktı. Rakibe daha iyi çalışan bir Kokoşkov izliyoruz. Özellikle ilk haftalarda rakibin oyuncularını çok fazla test edemiyordu kendi takımı üzerinde. Örneğin Nedovic'i kilitleyerek bu maçın kazanılabileceğini zaten herkes biliyordu ama Kokoşkov da bunu zaten biliyordur ama buna bir planla çıkmış. Nedovic'in üzerine ciddi şekilde bir planla çıkmış durumda. Rakip pick and rollerine karşı Fenerbahçe'nin savunma planının bir adım geliştiğini söyleyebiliriz. Yani Veseli üzerinden yapılan hücumlar veya sağda Ahmet varsa onun üzerinden yapılan hücumlara karşı forvetlerin dipten, baseline'dan getirdiği yardımlar, Ulanovas'ın ve Dechampierre'in baseline'dan getirdiği yardımlar çok daha net. Ve takım savunma pozisyon bilgisini ileriye taşımış durumda. İkincisi daha fazla mücadele ediyorlar. Eller, kollar, havada pas arası yapmaya çalışan forvetler mevcut.
Kazanmaya başladıktan sonra hava yükseldi evet. Yani onun etkisi.
Evet ve tabii ki şunu da gördük. Özellikle Panathinaikos maçında ben bir yerde Panathinaikos maçını bıraktım farkı gittikten sonra CSKA maçına geri dönmek için.
Mantıklı.
Yani 20'ye gitti maç 30'a doğru gidiyordu. Tuzaklar da yapılıyor. Şok tuzaklar bir evet. Nevi. Bu Fenerbahçe'nin savunma seviyesinin bir üst leveli çıktığını gösterir bize. Bir üst düzene çıktığını gösterir. Bununla birlikte hücumda da Guduric'in varlığı. Yani Marco Guduric şu an bir San Antonio Spurs oyuncusu gibi 12 sayı, 8 rebound, 5 asist gibi böyle bir ortalamalarla düzenli şekilde katkı vereceği görünüyor. Ve sahada Guduric'in yaptığı top dağıtımı, Veselin'in yaptığı o pas opsiyonu olması, pas istasyonu olması Veselin'in hücumu ciddi şekilde açmış durumda ve Lorenzo Brown'un filan da eli rahatlamış durumda ve tabii ki nihayet Nando De Colo birazcık geri döndü. Top oynamaya başladı.
Kısmen.
Savunmada da özellikle Deshaun Pierre'in inanılmaz blokları var. Maçları izleyenler hatırlar. Ben Fenerbahçe'nin yüksek skor bulmasını büyük ölçüde savunmadan gelen gayretle takımın enerji bulması üzerine yazıyorum. Ama tabii ki yaratıcılık seviyesi de yükselmiş gibi görünüyor Fenerbahçe için. 5 galibiyet 5'te 5 yaptı Fenerbahçe. Gelecek hafta çok zor bir CSK maçı olacak ama çok kritik bir dönemeçte Kokoşkov lige dedi ki ben playoff yarışının içindeyim, buradayım. Öyle kolay bir takım değilim. Bakmayın siz ben sağdan soldan 30-40 sayı yedim belki ama Barcelona'dan filan. Ben kendi seviyemdeki takımları yenebilecek durumdayım dedi. Sen ne görüyorsun? Fenerbahçe özelinde neler söylemek istersin?
Açmadan bir hatta bir parantez şuraya vereyim. Sanırım Ersan'la görüşülmüş.
Evet.
Yani Fenerbahçe'nin hani forvet rotasyonuna ve uzun rotasyonuna da eklemeyi düşündüğü bir isim daha var. Bu, yani bir transfer daha düşünülüyor. Ersan'la zaten hani
Ersan Türk olması avantaj tabii de. İşte
çok büyük avantaj ama Ersan'ın sonuçta ya şunu unutmamak gerekiyor. Ersan pahalı bir oyuncu. Ya Euroleague nezdinde Ersan'ı getirebilmek kolay iş değil. Yani sonuçta bu oyuncu NBA'de ciddi kontratlar almış. Yüksek seviyelerde oynamış. Ve hani pozisyonuna göre de oyun bilgisi çok yüksek olan hatta zaman zaman işte Milwaukee'de falan da yani son dönemlerinde dahi öyleydi. Hani bench'ten gelip çok ciddi katkı yapan bir isim Ersan. O yüzden yani Euroleague'e gelmesi demek gittiği takımın direkt olarak fark yaratması anlamına gelebilir. Ama işte Ersan'ı getirmek de hakikaten yani şu an ne bileyim Real falan gibi böyle takımların yapabileceği yani hani böyle 3 seviyelerinde falan tahmin ediyorum. Yani Ersan oralarda bir kontrat imzalar gelirse. Bu da bir parantez. Umarım rakiplerden birine gitmez öyle diyeyim yani hani ki bence hala NBA'de kontrat alabilecek
Ersan
de bir isim.
Ersan NBA'de
yani.
Kontrat alabilir bence de.
Ya ben öyle düşünüyorum.
Hücum yani, faullerin kralı. Hücum faul alma konusunda kral.
Tabii yani kendini hiç sakınmaz. öyle bir nokta söz konusu yani kontrat detayları yüzünden olmamış gibi gözüküyor transfer. Eğer olsaydı Fenerbahçe yetenek olarak da çok direkt seviye atlayabilirdi.
Tabii yani hatta böyle playoff'un artık net bir playoff takımı olur. Üstüne yani üstüne acaba tutarsam Final Four'u zorlar mıyım diye düşünmeye başlayabilirdi.
Üstüne de çıkardı. Yani o çünkü oradaki çekirdek zaten Veseli, Guduric, Nando çekirdeği iyi bir çekirdek. Onun üstüne bir de Ersan gibi bir oyuncunun eklenmesi demek olayın renginin değişmesi anlamına gelirdi ama şu an olmamış gibi gözüküyor. Ya Fenerbahçe'de evet Guduric'in oyuna getirdikleri çok kritik. Yani bir transferin ne kadar etkili olabildiğini ve taşların yerine oturması için yani sezon başından beri Fenerbahçe sancı çekiyordu. Özellikle guard rotasyonunda o düzeni kuramamış olmanın getirdiği bir sancı yaşıyordu. Özellikle yani Nando sancısı yaşıyordu ki bu 1,5 yıldır devam eden bir şeydi. Guduric geldikten sonra o sancı böyle yerini böyle daha keyifli bir şeye bıraktı. Artık takım da keyif alıyor. Yani oynadığı oyundan keyif alıyor. Çünkü roller şu an net şekilde biçilmiş durumda, keskinleşmiş durumda ve Fenerbahçe çok önemli bir yerde. Yani sezonun bence en önemli noktasında ritim yakaladı ve üzerine koymaya başladı. Yani tam böyle Şubat geliyorken işte hani artık son virajlara doğru gelirken ritim bulması bence daha önemli. Yani hani sezon başına yüksek girip düşmektense sezonun içerisinde çözüm yolunu bulup, çözümü bulup sorunları tahlil edip bu şekilde bir bence kazanım daha önemli yani takımın gideceği yol açısından. Kokoşkova burada tabii bence hani Türk basketbol kamuoyu çok hani Kokoşkov isminin neye tekabül geldiğini çok anlayamamıştı. Yani hani özellikle işte hala nasıl yazıp çizdiğini anlayamadığım bazı isimler basketbol konusundan bahsediyorum.
Füze atıyor.
Hani böyle Kokoşkov'u yani Şu doğru ama yani sonuçta bizim basketbol kamuoyumuzda hani Kaan Kural gibi falan ya da işte Sokrates ekibini falan dışarıda bırakarak konuşuyorum tabii ki. Yani işte
ulusal gazetelerde
evet,
yazan
ana akım
bazı
medyada yazan yazarların çoğu dünyayı takip etmiyor abi, bu bir gerçek yani.
Bazıları,
evet. NBA'yi de takip etmiyorlar. Yani gündem yani yıllardır böyle yani, bu değişmeyen bir şey. O yüzden yani Kokoşkov isminin hakikaten neye tekabül ettiğini anlayamadı bence Türk basketbol kamuoyu. Daha yeni yeni oturuyor yani. Bence o yüzden burada yönetime de bir yani destek anlamında bir hak vermek lazım. Yani Kokoşkov'un arkasında durmak gerekiyordu. Durdular yani. Hani böyle işte Barcelona'dan 40 yendi diye böyle arka arkaya 30'a 20'ye maçlar kaybedildi diye işte Kokoşkov'la olmaz falan çıkışları yersiz bir çıkıştı. Çünkü yani daha geleli bir durun yani. Daha 4 ay olmuş, 5 ay olmuş bir süreç vardı. O da daha Habitat'ı yeni tanıyor. Bu daha ilk defa Euroleague oynuyordu falan filan. Şimdi o da kendi konfor alanına takımı çekmiş durumda. Yani oynatmak istediği basketbolun yansımasını o da yavaş yavaş görüyor. İşte guardların aktığı bir oyun izliyoruz. Veseli zaten şu an prime'ında gibi oynuyor yani. Hatta prime'ının da yaptıklarının nitelik anlamında yani daha fazlasını bile yapıyor. Çünkü artık bayağı şutun perimetreye falan çekmiş durumda. Yani bayağı net fadeaway falan atmaya başladı. Bayağı kenar setlerinden falan top alıp gönderdiği setleri var Fenerbahçe'nin Veseli üzerinden. Yani oyunu açma alanında şu an Kokoşkov Guduric'in eklenmesiyle beraber bayağı rahatlamış gözüküyor. Alex Perez konusunda biraz şüphelerim var. Yani Alex Perez'in tabii bir physical sorunu da var. Yani Euroleague için biraz küçük bir oyuncu Perez. Ama kısıtlı dakikalarda belki organizasyon anlamında ya da Nando'nun falan dinlenmesi gereken dakikalarda takıma katkı verebilir. Ama bence daha çok BSL'de Perez'in katkısı olur. Onun dışında yani Deschamps bence bu sezonun Guduric'le beraber kazanımlarından biri. Onu net söyleyebilirim. Yani her hafta üzerine koyarak devam eden bir Deschamps izliyoruz ve yani Guduric'e sen San Antonio Spurs oyuncusu diyorsun. Deschamps'in de bence bir farkı yok. Yani o da
tabii stil olarak diyorum.
Yani, ha, stil olarak öyle.
Yaptıkları iş olarak.
Tabii yani topu yere vurabilmesi anlamında Guduric öyle ama Deschamps'de acayip bir böyle hani rebound sezgisi var, blok sezgisi var. Acayip bir enerji katıyor. Şu dönemde o kritik...
O takip bloğu var bir tane. İnanılmazdı evet. Pau maçında.
Yani bunlar dışında bunlar zaten default olarak yani hani profilinde olan şeyler ama şu mesela şutunu falan geliştirmesi ve Kokoşkov'un çok doğru yaptığı bir şey var. Önceden Deşan'a sadece alçak posta oyunlar hazırlıyordu. Şimdi artık takımı perimetrede açıp de. Perimetrede yani yardım getirilemeyecek şekilde de Deşan. Çünkü Deşan çok fizikli bir oyuncu. Yani Clyburn fiziği var Deşan'da. Ve hani tepede ters eşleşmeden ona birebirler de bırakıyor.
Şutu
ki.
Şutu da bulabilirse düzenli bir şekilde çok faydalı bir oyuncu olacak.
Ya bu çok önemli.
Oluyor zaten.
Oluyor zaten. Hani Kokoşkov da oyuncuları tanıdıkça onlara dair farklı cebinden setler çıkartıyor. Burada yani Gerald'ın bir düşüşü var.
Yani Udonovas ve Lorenzo rahatlamış görünüyor. Üstlerindeki baskı ortadan kalkmış görünüyor. Ama Gerald'da biraz düşüş var. Yani şu an belki dakikalarını beğenmiyor olabilir de Gerald şu an çok az iş yapıyor görünüyor. Yani sezon başında daha iyiydi. Tabii. Şu an sahada ama yapabildiği iş sayısı çok az görünüyor Gerald'ın.
Orada daha fazla oynuyordu ve yani sonuçta Gerald gibi oyuncular hani o şutu buldukça katkı verebilecek isimler. Yani biraz böyle Efes'te de Rodrick Boboa da öyledir mesela. Yani hani dakikası arttıkça verimli olacak türde oyuncular bu oyuncular. Yani hani girsen iki tane yani J.C. Carroll gibi değiller yani böyle.
Evet işte, iki tane
set çizdireyim hemen tak tak. Hani o pin down'dan üçlüyü buldurayım oyuncuları değil bunlar. Yani biraz böyle oyunda ısınmaları gereken, ısındırman gereken türde oyuncular. Gerald da öyle yani biraz ısınması gerekiyor oyuna. Çok soğuk girdiği zaman öyle o bir de şutu kovalıyor yani. O şutu istiyor, bulmak istiyor. Hemen şutu kesmek istiyor. O da olmuyor. Şu an biraz dakikalarının düşmesinin sebebi de o. Ama Ulanovas'ın da tabii olaya eklenmesi tamamıyla üstündeki o baskının kalkması dolayısıyla oldu.
Unutamazsan yani, böyle sürekli bir katkı alınabileceğini zannetmiyorum da bu şekilde 15 sayı falan. O ama çok kolay görünmüyor da yok, çift taneye yakın bir şey oynaması her zaman.
Ama Ulanovas böyle tamamlayıcı rolde olacaksa tamam. Yani
böyle olacak zaten.
Yani Ulanovas'a direkt bir sorumluluk vermeyeceksin. Ulanovas'a sen böyle bir tutkal oyuncu görevi verirsen Ulanovas o zaman kendini daha rahat hisseder ve o hani işte son maçlarda da görüyoruz. Güzel alçak post oyunları üzerinden falan, sağ omuzunun üzerinden falan bitirdiği pozisyonlar var. Onları hazırlarsan Ulanovas'a, artı bir de hani o boş şutu da buldurursan Ulanovas gene 9-10 sayılık bir katkı yapabilir.
Evet. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şunu da yani aşağı yukarı aslında söylenebilecek birçok şeyi söyledik.
Pau maçına girmek istemiyorum.
Pau maçı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Rebound meselesi problem oldu. Yani rebound çekemedi Fenerbahçe. Ahmet'le o problemi aşmaya çalıştı. Yani Pau'nun tabii öyle spacing'i problemli olduğu için Ahmet yani, Vesel ikilisine cevap veremediler. Fenerbahçe o sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Ama yani, hatta Odet Kataş geldi.
Onu konuşalım.
90'lar basketbolunu izleyenler bilir. İsrail'in çıkardığı herhalde en iyi point kart olabilir Odet Kataş.
Bir 90'lar efsanesi. Evet, yani, Bodrogo ile aynı kadrolarda yani yer almış
sakatlık
falan.
Sakatlık nedeniyle biraz kariyeri belli zedelendi, bir sonra zedelendi.
Dönemedi. Sakatlıktan
dönemedi bitti. Hatta evet. Sakatlık. Biraz erken bitti.
Sakatlık sonrasında yani ameliyatın yanlış yapılmasından ötürü ya da buna benzer bir durumdan ötürü dönemedi Odet Kataş. Evet. Yani hatta o dönem işte mikrop kaptı falan da. Yani Odet Kataş benim çocukluğumun, ki senin de çocukluğunun kahramanlarından yani, biridir. Rolü kahramanlarından falan.
28 yaşında falan.
Çok erken.
30 olmadan şey olmuştu. Emekliydi.
Bir Pau efsanesidir. Hatta enteresan hikayeleri de var Odet Kataş'ın. İşte aslında Maccabi ile falan arasının bozulmasına Pau'ya gitme sebebi falan, o tür durumları da
yani
var.
Euroleague şampiyonu zaten 2000'de.
Evet. Ve şey aslında Pau'nun yani şu an tamamıyla eski efsanelerine kulübü işte bıraktığı için Diamantin, orada Albertisler, Diamantidisler duruyor. Odet Kataş'ın da oraya gelmesi çok doğal aslında. Yani
ama maçta şeyle bakıyordu abi. Ne tabii, yapacağız tabii, tabii. Bunlar evet, çok yani, kazmalar diye.
Odet Kataş nezdinde ise hani zaman tartışılır. Yani doğru bir zaman. Yani şu kadroyu almak ister misin? O
bence
tartışılır.
Pau'nun başına gelmek istedi. Bu kadronun kötü olduğunu o da farkında ama o yani şeye gelmek istedi. Panathinaikos
fırsat bu fırsat.
Evet, koçu olmak istedi.
Yani şimdi doğru sonuçta Odet Kataş da yani çok büyük bir şu an coaching kariyeri
yok, İsrail dışında yani, yok zaten. Hapoel
Jerusalem'de koçluk yapıyordu. Yani onun için de aslında iyi bir fırsat. Ama yani kadro gerçekten, bir de Kataş biraz ben oyun tarzını böyle zamanını da yani Efes'te de oynamış Damir Mulamarevic'e falan benzetirim. Yani o da böyle hani şut tarzı falan da benziyordu Mula'ya. Böyle iyi asist yapan, o tepedeki pick and roll sonrasında uçtu bulduğu zaman o cezayı iyi kesen tarzda bir isimdi Odet. Bir de şeydi, sağ görüşü falan çok iyiydi Odet'in. Şimdi abi böyle kenarda eller
çıkın ben oynayacağım diye.
Böyle bakıyor yani, takımın gardı bile yok. Yani hani pure saf bir oyun kurucusu bile yok. Böyle
Nedović bu arada, Nedović arkadaşlar biraz baskı yiyince nasıl dökülen bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bir tane
sapıttığını,
bir taş attı, arkasından gitti, bir de airball attı. Yani
öyle abi.
Biraz baskıyı yaparsanız Nedović gibi istikrarsız ve oyundan kopmaya müsait bir oyuncuyu kilitleyebiliyorsunuz. Yani Nedović'in uzun süre 2 sayıda falan oydu maç içinde yani kritik anlarda.
Bir de yani Nedović'in zaten yeteneği sürdürülebilir olsaydı zaten başka bir seviyenin oyuncusu. Yani sürdürülebilir bir oyun yok. Ama şey söyleyeyim son olarak, yani mesela şeyi de çok beğendim. Kokoşkov'un Nedović'i oyun planına, yani sürekli Nedović'i rahatsız etmek ve onun sinirini bozmak, yani onun, çünkü bütün
evet başta yani, dediğim gibi
hücumda da sürekli Nedović'in üzerine oynanan bir oyun vardı. Nedović bir yerde böyle yani hırpalandı ve böyle sinirlendi de, çünkü oyuna giremedi. Sürekli onun üzerinden dönen bir oyun var. Savunmada da zaten iyi bir oyuncu değil. Siniri bozuldu
yani Nedović'in. Bir yere yani 7'ye falan indi fark, ama yani oradan Panathinaikos Fenerbahçe maçı, yani Panathinaikos siz bu maçı alamazsınız şeklinde çıktı zaten daha maçın başından. Evet. İlk çeyrekten yani çekici indirmişti ve çok rahat bir galibiyet oldu. Fenerbahçe yükselerek gidiyor. Zor bir deplasman maçı olacak CSK ile. Taraftar da olacak herhalde o maçta.
Ya bu taraftar meselesini anlamadım
abi
ben.
Abi oraları yani daha önce de eleştirmiştik. Niye böyle şimdi oluyor bilmiyoruz ama CSK bizim maçında taraftar olur muhtemelen.
Yani yoktu bizim ülkede ki maçlarda. Şimdi Fenerbahçe maçlarında taraftar grupları olmaya başladı. Yani bu nasıl olacak?
Bertomeu'ya sorayım.
Böyle bir yani evet. Tuhaf yani, anlamıyorum. Sanki hala pandemi devam etmiyormuş gibi bir durum yani.
Şimdi Anadolu Efes'e geçiyoruz. Anadolu Efes'te önce Alba Berlin'i 84-76, ardından da Himki diye okunuyor. Himki Moskova'yı 99-60 mağlup etmeyi başardı. Şimdi yani Himki maçında çok konuşulacak bir şey de yok aslında ama yani antrenman maçı gibi işte. Alba maçıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Efes Alba maçına çıktı. Alba maçının kazanılması gerekiyor. Yani Zenit maçının filan artık final maçı haline gelebilmesi için bu maçların geçilmesi gerekiyordu. Bir ilk yarı oynadı Efes. Enerji sıfır. Takım top oynamak istemiyor. Sanki böyle cenaze var. Zorla sahaya çıkmışlar. hani top oynuyorlar ve 3. çeyrekte 26-9'luk bir Efes performansı var. Alba'yı kilitlediler ve yani şimdi Alba'nın abi Giffey yoktu, Sigma yoktu.
Reneses yok, Reneses.
Reneses yoktu. Yani
ona da geçmiş olsun bu arada.
Dönemedi COVID. Covid'den henüz.
Evet, pozitif olduğu için.
3-4 tane eksiği var. Artı koçu şeyde değil, bench'te durmuyor. Yardımcı koç maçı yönetiyor. Yardımcı koç da bu arada aynı sistemi oynatmaya tabii, çalışıyor. Tabii. Biraz görüntü matematik öğretmenine benziyor ama evet. Edebiyat öğretmenine benziyor. Edebiyat öğretmenine benziyor diye dalgası geçirdi. Yani bu kadar kötü bir Efes'ten sonra herhalde Ergin Hoca fırçayı çekti 3. çeyreğin yani devre arasında konuşmasında ve dedi ki yani ya oynayacaksınız ya da oynayacaksınız, ben sizi sopalayacağım dedi. 26-9'a döndü Efes. Sertaç'ın
bir şey söyleyeceğim bu arada yani siklet farkı olduğu için Efes
evet,
maçı kazandı.
Evet.
Ya arada ciddi bir evet. Ya biri sonuçta tüy siklet.
Evet.
Boksör değeri heavy evet. Yani
mesela
siklet.
Sertaç Himki maçında kariyer rekorunu kırarken Alba maçında doğru düzgün oynamadı. Yani Alba'yı bile Efes 7 kişiyle yendi aslında.
Evet.
Aşağı yukarı 7-7,5 kişiyle yenmek durumunda kaldı. Moerman'ın döndüğü bir maç oldu. Yani Moerman işte bir iki ben onu şiddetli bir eleştiriden sonra Moerman beni dinlemiş herhalde, böyle biraz top oynamaya başlıyor.
Son 3 haftadır oynuyor.
Evet. James Anderson yine takımı taşımaya devam ediyor. Brian Dunstan'da double-double'a yakın performansla. Yani Alba maç sonunda bile aslında böyle bir kazanılacak duruma net gelmedi. 8 sayıyla 10 sayıyla bitti maç ama Efes kaliteyle yendi o maçı.
Tabii.
Yani kalite daha üstün bir takım olduğu için ağır basarak yendi. Yoksa çok iyi
yani bir çeyrek basketbol gitti oynayarak işte yani. Yenmedi. Evet. Öyle söyleyelim.
Himki maçı abi, zaten Himki maçı evlere şenlik. Alexey Şivet'i biraz baskı yaptığınızda takım dağılıyor. Zaten onlar asıl parçalarını gönderdiler. Yerebko falan kadroda yani, değil. Sadece
çok
orada şeye üzülüyorum ben. Yani Sergey Monya'ya üzülüyorum. 37 yaşında. Keşke böyle gitse.
Ben de Şivet'e üzülüyorum, biliyor musun?
Niye üzülüyorsun Şivet'e ya?
Ya şu yüzden.
Sen Şivet'e niye üzülüyorsun abi?
Abi Şivet'in ben hani yetenek olarak gerçekten unik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tamam yani bugüne kadar verdiği kararlar doğru olmadığı için şu an bu pozisyonda. Bir karar mekanizmasında sorun var. Ama yani
biraz... Bir guard olarak en önemli şey o değil mi abi zaten? Karar vermesi.
Ama Şivet'in hala yolu var. Yani baktığın zaman. Tamam. Yani
burada bir karşıt fikrim olacak. Evet.
Sadece ya artık kariyerinin bu noktasında abi parayı değil de rekabeti tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani da gerçekten rekabet edebileceği, ya konfor alanından çıkıp gerçekten hani Euroleague'de gidip böyle değiştirebileceği bir takımda olmasını ben istiyorum. Öyle izlemek istiyorum Şivet. Yani Şivet çünkü bir gerçekten baktığımız zaman yani Euroleague yetenek havuzuna baktığın zaman önemli bir oyuncu. Şimdi bunu yadsıyamayız. Hani bu Alexey Şivet gibi yeteneklere sahip çok Avrupalı kalmadı günümüzde. Öyle guard var mı? Çıkartamıyoruz abi artık Avrupa'dan.
Yetenek olarak evet, anlıyorum
yani,
bunu.
Yani şey yok artık öyle yani Sergio Lluller veya
falan
yani
yok.
Öyle Spanulistler falan gelmiyor. Şivet onlardan biri. O yetenekte olanlardan biri. O yüzden onu daha böyle şeyde görmek istiyorum. Daha böyle bir takımın.
Adam 33 oldu artık Şivet'te. Yani.
Niye hala 2-3 yıl çok rahat oynar
tamam,
Şivet.
Tamam ben belki yetenek olarak yani Avrupa'nın gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından biri olabilir.
%100 öyle. Yani
saf yetenek olarak. Ama yeteneklerine bu kadar ihanet eden
tabii, tabii, orası
bir
öyle.
Oyuncu nadir vardır Avrupa'da. Yani şunu da söyleyelim. Türkiye'de çok çıkıyor da Avrupa bazında söylüyorum ben. Ben Alexey Shved'in, burada biraz sert olacağım, loser bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
Yani ya, bu, kariyeri öyle zaten
bu
abi yani.
Bu mentaliteyle hiçbir zaman kazanan bir takımın ana parçası ya, olamayacak.
Biraz Westbrook gibi işte yani.
Evet, ben zaten o yüzden Kim Kim maçından sonra Shved'in fotoğrafını koyup üstüne Westbrook diye tweet attım.
Ha sen,
ben yazdım. Ben attım. Tamam, doğru. Ne düşmüştür yani. Russell Westbrook gibi kendi istatistiğini oynayıp takımı muhtemelen kaybettiren bir oyuncu haline geldi. Hatta şunu tartışıyorum. Euroleague'in en pahalı loser'ı da olabilir.
Sen Harden yazmıştın ya. Harden
Westbrook yazdım ben.
Biraz Harden'ı da yani o
Harden
bakış.
Harden ayrı abi şimdi. Harden'a yok, loser o, yani, demem ben.
Yani tartışılır.
Harden'a loser demem ben abi. O kadar değil. Ama Westbrook ayrı bir şey abi. Yani şeye gelelim.
Harden'ın loser olup olmadığını göreceğiz.
Shved'in gittiği takımlarda top Shved'in elinde olacak. Shved bir şeyler yapabilsin diye onun etrafına bir kadro kurulacak ve en iyi oynadığı dönemde dahi bu
şey
takım playoff'a kalamıyor abi. Yani şimdi bu Shved çok iyi oynadığı için arkadaşlar eyvallah, çok kötü oynadığı için değil. Shved etrafına bir kadro kurduğunuzda o takım
ama
olmuyor.
Ama kuramadılar abi. Yani abi bunu Shved'in etrafında kurulacak kadro herkesin atmak istediği bir kadro olur mu abi? Yani akıl var, fikir
İyi
var.
İki sene önceki kadro da fena değildi. Yine kalamadılar.
Şunu da kabul edelim yani. Shved de gerçekten iyi bir koçlar. Yani çalıştığı koçlar Kurtiniatis.
Sen bayağı şey...
Ha yok, yani şey anlamında söylüyorum. CSKA'nın 2011 finalini kaybetmesinin kazdağız gibi böyle hani kötü koçlarla çalıştı abi bu adam da. Yani
şimdi abi şey, o 2011 finalinde gülerek turnike yaptı ya. Orada ben üstünü hani çizdim.
Ama sen orada, sen orada... Başka bir kişisel evet, durumdan ötürü bakıyorsun. Evet. Ben de diyorum ki sana.
Yoksa oyun içinde
yani söylüyorum. CSK'nın yani, o kadrosunun kaybetmesi abi aslında bir coaching faciası. Kazlauskas zaten sonra biliyorsun evet, tabut oldu yani. Evet. Hani o final sonrasında yani. Çünkü normal şartlarda o kadronun vurup geçmesi lazım yani Oli'ye. Ama yapamadılar. Yani şimdi biraz da Shved'in kendi kişisel tercihlerinde evet. Ama bu adamın da yani gerçekten yeteneklerini ön plana çıkartacağı bir kadro hiçbir zaman olmadı. Yani şimdi bakıyorsun abi.
Kimse... Olabilir mi? Bence soru bu. Çok tek başına oynamayı seven, usage rate'i çok yüksek
ya
olan.
Ver valla bak. Ver bakayım Ergin Ataman'ın elinde ne oluyor Alexey Shved. Bir de onu öyle bak. Lasson'un eline ver bakayım Shved'in ne oluyor.
Bence Madrid'de olmaz Shved abi. Kavga çıkar.
Ama abi Shved Lul'un olduğu Madrid'de olmaz. Ama Shved yani
çok
demek
fazla
istediğim
top
şey
kullanmak istediği için zaten Kimki gibi, Kimki gibi takımlarda
demek istediğimi anladın mı? Yani
anlıyorum ben, hani, da ben de diyorum ki
onun parlatacak koçlarla olur abi.
Evet ama öyle bir takımda oynayabilmesi için de Shved'in oyuncu alışkanlıklarının değişmesi lazım. Neyse biz Shved'i tartışmayalım.
Evet,
İnsanlar Canan.
Hayır, güzel Canan bir tartışma oldu. Ben evet, sadece şeyden biraz 2 dakika ondan da bahsedeyim evet mi? Yani Himki'nin düştüğü durum da abi yani bu 30 milyon euroluk takım belki daha fazla. Hatta daha bile fazladır yani oyuncu kontratları falan bütün hepsini koyduğun zaman. Yani şimdi 2 yıldır değil mi? Bir yatırım yapıyorsun.
Abi 3 yıldır.
Yani 3 yıldır hatta. Yani bu yatırımın karşılığı bu mudur ya?
Kovdular nihayet Kurtiniatis'i.
Yani sadece Kurtiniatis de değil. Yani zaten olay şaka biraz böyle trajikomik bir yere dönmüştü Kurtiniatis'in durumu da. Yani kulüp olarak.
2 galibiyet.
Yani bu kadar kötü bir organizasyon olamaz ya.
Yani, yani böyle giderlerse Euroleague'in en kötü galibiyet yüzdesine sahip takım
olacak. Çok kötü böyle yani. Ben onu da özellikle söylemek istedim. Yani gerçekten yakışmıyorlar yani. Bulundukları yere yakışmıyorlar. Olmaz böyle.
Hani şimdi kendi yorumları
gibi. Hayır yani kendi aramızda da konuştuk. Bunu da söyleyeyim. Abi Kimki bence şey bayağı o yani sahibi oligark kara para aklamak için falan kullanıyor öyle, bence Himki'yi yani. Başka bir açıklaması olamaz. Bu kadar parayı sokağa atmanın CSK'da, başka bir açıklaması olamaz.
CSK'da da bence benzer durumlar var.
Ama CSK en azından F4 yapıyor yani. Şimdi Euroleague'in en başarılı takımı.
Anadolu Efes böylece bu iki maçı kazandıktan sonra 11 galibiyet 9 mağlubiyete yükseldi ve 7. sıraya çıktı. Zalgiris'i nihayet geçti. Bayern Münih'le arasında bir galibiyet fark var. Milan'da bir ama Milan'ın da bir maç eksiği var. Şimdi Milan'ı falan yenmek zorunda kalacak. Asıl çok kritik bir Zenit maçı var Efes'in gelecek hafta. Zenit'i orada yenmek zorunda Efes. tekrardan ilk 5 şansını diri tutmak istiyorsa. Çünkü Zenit 12-6, Efes 11-9. Efes o maçı kazanamazsa ilk 5 kopuyor Efes için. 6.'lığa doğru bir, daha doğrusu ilk 4 kopuyor, özür diliyorum. 5. 6.'lık mücadelesi verecek. Neyse, şimdi biz haftalardır birçok taraftarımız...
Bir aydır abi, bak bir aydır.
Bizim de ısrarla konuştuğumuz bir transfer, forvete bir transfer ya da pivota bir transfer.
Podcast'imiz var ya. Podcast, evet. Anadolu Efes'i transfer şart diye podcast'imiz var bir ay önce.
Canan Musa 21 yaşında, 1999 jenerasyonundan 2.06'lık bir swingman aslında, yani 2.5-3 numara. Hatta Euroleague'de bence 4 numara da oynayabilecek fiziği var. Yani alışkanlığı yok 4 numara oynama fiziğinde de. Ama... Ya şey, fiziği alışkanlığı yok ama yani 2-3-4 3 pozisyonu birden oynayabilecek.
Small ball varsa
bir oyuncu transfer etti Anadolu Efes. Ben sana soracağım. Ben de bir sayfa kadar not aldım. Onları söyleyeceğim ama şunu hatırlatayım. Onur Akbitim jenerasyonundan Musa. Yani Musa'nın geldiği seviyeyle Onur Alp'in seviyesini biraz karşılaştırdığımızda Türkiye'deki altyapıdan çıkan oyuncuların hikayesi de aslında ortaya çıkıyor. Güzel. Yani bu hikayeye baktığımızda çok yetenekli oyuncular gerek menajerlerin yanlış yönlendirmesi, gerek çok büyük kontratları hemen almaları.
Ulan bu arada aklıma menajer deyince aklıma geldi. Geçen Mişko'yu gömdük. Efes gitti, gene Mişko'nun oyuncusunu aldı.
Efes'in Mişko'dan oyuncusu var. Tolga filan Tolga da Mişko'dan. Yani Canan Musa Sedevita'dan Brooklyn'e gitti. Sean Marks'ın ellerinde hiç pick falan olmadığı için, doğru düzgün şey olmadığı için, hani bari Avrupa'da scouting yapayım derken bulduğu, daha sonra onu draft hakkında kullandığı, 29. sıradan draft ettiği bir oyuncuydu Musa. Biraz tabii NBA'de henüz olmadı.
Daha 21 yaşında.
Detroit'e takasla gitti. Detroit'de serbest bıraktı ve böylece Anadolu Efes'e geldi. Ne diyorsun? 2.06'lık 90-95 kilo olduğunu tahmin ettiğimiz bir oyuncu.
Şimdi
Anadolu Efes'e neler katacak?
Musa'nın
yani jenerasyonunun sayı lideriydi. Onu da söyleyeyim.
Çok jenerasyonunun bir kere en hype'lanan ve en böyle ileriye dönük anlamda yıldızı olarak gösteren oyuncusu.
Çünkü hem EuroLeague'de hem EuroCup'ta Rising Star adaylarından biriydi döneminde.
Şimdi şu geldi aklıma. Yani zaten düzenli olarak takip edenler farkındadır. Canan Musa'nın ben bu transfer sonrasında Sedevita'daki ilk maç görüntülerine falan bir bakayım dedim. O zamanlar abi bayağı incecik falan bir oyuncuyken, bayağı böyle hani çok dipçik gibiymiş o zaman. Böyle hani şimdi NBA sonrası inanılmaz bir size'lanma. Yani bu işte en son Guduric örneğinde de gördüğümüz gibi, yani NBA'ye giden böyle besili şekilde hani
Cedi'de falan da gördüğümüz. Yani
Cedi'de de gördüğümüz aynı şekilde veya Furkan'da da gördüğümüz şekilde böyle hani bir Alman proteinleriyle, özel mamalarıyla beslenen çocuklar gibi böyle daha kas kütlesi falan büyümüş şekilde. Yani şimdi Musa bir kere 2.06 ama pozisyonuna göre, oynadığı pozisyona göre çok, özellikle Euroleague
için.
Evet. Euroleague için çok büyük kalacak bir oyuncu. Yani
yani Efes'in Plyce'den sonra en uzun oyuncusu olacak.
Kol genişliğini falan.
Wingspan o kadar değil. Yani wingspan'ı biraz şey, o kadar kolları çok uzun bir oyuncu değil. Boyuna göre, ama yani şey 2.06'lık boyunu söylüyorum. Dunstan'dan uzun.
Tabii evet. Onu söyleyecektim evet. İşte. Yani hani bu anlamda evet. Ve şey ya aslında benim Efes'in transfer tercihi konusunda, yani bana sorsan ben Dunstan'ı biraz daha dinlendirecek ki Leso haberleri çıkmıştı. Leso'yu konuşmuştuk.
O yalanlandı. Evet,
yalanlandı ama yani o tarz bir ismi, yani 4-4.5 oynayacak. İşte rebound, düzenli rebound katkısı verebilecek ya da işte çember savunması yapabilecek. Ve böyle hani orada işte 15 dakika falan Dunstan'ı diri tutabilecek bir ismi daha öncelikli bulurdum. Ama şu an şimdi eğer Musa gibi birisini alıyorsan buna okeyim. Yani çünkü Musa senin yetenek setini acayip geliştirebilecek ki bence bu transferin yapılma sebebi, yani Ergin Hoca'nın bu transferi istemesinin sebebi bir, Larkin'in hala Şubat'a geldik. Hala istediği ritme girememesi, hala o eski, yani geçen sezonki patlayıcılığından uzak olması, Misic'in üzerine çok yük binmesi, yani o guard rotası, Simon işte sakatlandı.
Patladı
yani.
Patladı adam ya, 35 yaşında yani Simon.
Oradaki o, yani en güvendiği o üçlünün, topa yön veren üçlünün ve karşı taraftaki rakibi direkt boğan, dağıtan üçlünün tam şu an randımanıyla çalışmamasından ötürü bence Ergin Hoca oraya bir böyle odun atmak istedi. Yani bir tane o, hani oradaki ateşi daha böyle çünkü Efes'in oyunu tabii motoru bunun üzerine kurulu olduğu için aslında mantıklı bir hamle. Yani şimdi Canan Musa şunu söyleyelim. İyi gününde
hani 20 atar abi.
İyi gününde 20 atarı geç. İyi gününde sahada LeBron olsa LeBron'a bile pas vermeyecek falan yani. Böyle hani
oralara geleceğim.
Türde bir oyuncu. Yani böyle hani yandı mı gözü hiçbir şey görmeyen, böyle tam gözü kara diye tabir ettiğimiz böyle yani biraz böyle eski okul Avrupalı skorerlere benzeyen, hatta nesli tükenmiş olan diyeyim. Alexey Şivet örneğinde de verdiğim gibi yani. Eskinin Igor Rakocevic falan gibi bir oyuncu. Tam olarak ben örnek
Kobe
vermek
gibi oynamayı seviyor.
Kobe gibi
zaten
oynamayı seviyor.
Zaten Kobe'ye hayran. Hani,
evet. Yani Avrupalı örneği vermek istediğim için Rakocevic dedim. Tam böyle şey. Alfa olmayı seven. Yaşının da etkisiyle tabii ki yani gençlik. Kandili akıyor. Böyle hani 21 yaşında ve her topu atmak isteyen, daha çok atmak isteyen, mümkünse usage rate'i böyle hani %40 yetmez, %50 olacak ulan diyen tarzda bir oyuncu. Ama yani Musa'nın
o zaman şey, Marx'ın sözü var bir tane, biriktir biriktir işte Musa işte peygamber. Sermaye birikimine ilişkin. Biriktirmek için ama biriktiriyor. O da Musa da atmak için atıyor.
Güzel. Ay, analoji iyi oldu. Ya şöyle. Gelebileceği bak. Gelebileceği en iyi takıma geldi. Hı hı. Belki bundan daha iyisi yani Real olabilirdi. Hani Lasso tarzı bir koç. Yetiştirici koç olabilirdi. Ama Ergin Ataman tam bu tip, bu tarz oyuncuları böyle parlatan, onlara özgürlük veren, saha içi anlamda böyle yandıkları zaman yürü yavrum.
Devam çocuğum.
Yürü yavrum diyen böyle hani tarzda bir oyuncu, şey tarzda bir koç. O yüzden eski Ergin Ataman olsaydı belki sorunlar çıkabilir derdim ama yani Ergin Hoca da artık oyuncu koç, yani o celebrity management ki unutmamak lazım yani sonuçta bu oyuncu da NBA piyasasından geliyor ve oraları solumuş falan bir isim. Yani biraz egolu gelecek haliyle. Ama Ergin Hoca da oraları yönetmeyi artık çok iyi biliyor. Yani zaten şey yaptı. Maç sonu açıklamasında, Himki maçı sonu açıklamasında sordular Musa'yı. Şey dedi. Anadolu Efes'e geliyor dedi. Yani burada hani
yani hiç kimse kulüpten yani
Afyon'a gelmiyor neticede yani. Hani 2 yıldır Avrupa'yı domine eden hani bir kulübe geliyor. Yani rekabet etmesi lazım dedi. Yani o da aslında
mesajı verdi.
Yani forma direkt hazır değil dedi Musa için ama şunu söyleyeyim son olarak. Detaylandırırız Musa konusunu. Hı. Sen de söyledikten sonra. Ya, Efes oyununu çeşitlendirebilecek. Şimdi bir kere bence en önemli detay şu. Evet Musa yani hücumda Efes'in hücum gücünü katlayan ve böyle hatta ben de paylaşırken böyle bir Terminator gifiyle paylaştım. Öyle şey. Hani Efes'in hücum gücü şu an bayağı böyle
herkes %100'ünde olursa acayip bir seviyede.
Hasta La Vista Baby seviyesine geldi yani. Şimdi öyle bir
İyi, tarihten silindiniz diye.
Aynen Terminated diye böyle. Yani hücum acayip bir cephanesi oldu yani. Gününde bir Efes forvetleriyle, guardlarıyla yani hani vuramayacağı yer yok. Acayip bir cephane. Yani bu cephane işte Real'de falan var şu an. Hatta Real'de de bile yok. Yani bu son Campazzo'nun falan gidişiyle. CSKA'da olabilir ama CSKA'nın da tutulduğumu nasıl tutulduğunu gördük yani Barcelona parametrede. Bence ama en önemli mesele abi yıllardır söylüyoruz bak bunu sen de söylüyorsun. Hatta en çok sen söylüyorsun. Senin dilinde tüy bitti. Lucic. Şu takıma bir tane Lucic. Yani hani işte Clyburn'un karşısında duracak, Hanga'nın karşısında duracak bir isim. Al sana o isim. Yani Efes kanatta yaşadığı yani o size sorununu direkt çözebilecek bir ismi aldı. Yani çünkü atlet isimler işte bunu en son CSKA finalinde, EuroLeague finalinde gördük. CSKA nasıl kazandı maçı? Clyburn etkinliğiyle kazandı, Hackett etkinliğiyle kazandı yani. Yani oyunu değiştiren faktörleri onlardı. Şimdi kanatta da ezilmeyecek Efes. Yani acayip böyle bir Larkin, Misic, Musa, Singleton,
Dunstan
gibi böyle acayip kalın. Fizik, acayip kalın ve herkesin herkesle eşleşebildiği bir 5'te oynayabilir. İsterse Ergin Ataman Singleton'ı 5'e çekip 4 kısa oynayabilir ve bütün takım yani bütün
5 her kişi de şut atabilir.
Perimetrede de oynayabilir. Acayip bir şey o. Yani small ball'un yani böyle tillahı falan. Golden State'in Draymond Green'i 5'e çekip oynadığı gibi bir şey o. Acayip bir şey o. Yani herkese eşleşme sorunu yaratabilecek bir şey oynayabilir. Musa'yı 2'ye çekip böyle hani isterse böyle fizikli 2 numara işte Guduric'le falan eşleştirmek istediği zaman yani o tarzda böyle büyük isimlerle eşleştirmek istediği zaman bu tür bir yelpazesi oldu yani. Acayip bir oyun seçkisi var artık yani. Böyle kataloğu aç. Böyle şey. Çocuklar bugün
ne oynayalım?
Bugün bunu oynuyoruz diyebileceği bir katalog var şu an Ergin Ataman'ın elinde. Yani hani
evet, şimdi
bu acayip bir koç için acayip bir lüks.
Bu bayağı artılarını konuştuk. Ben şimdi biraz daha oyuncu profiline ilişkin birkaç bir şey söyleyelim. Bir kere jenerasyonun en iyi skoreriydi. Yani ve jenerasyonunda oynadığı takımlarda gerek milli takımlarda gerekse o altyapı takımlarında takımın lider karakteriydi. O, dolayısıyla spot up şutu var, dribbling üstü şutu var. Yani kendi şutunu da yaratabilen.
Ve bir slasher bu arada. Unutmak,
evet tam onu diyecektim
unutmamak
ben de.
Lazım. Acayip çembere giden
evet,
birisi.
Çembere gidip kendi pozisyonunu bitirebilen de bir oyuncu. Bence yaşına göre hiç fena olmayan oyun kurma kabiliyeti de var. Yani pası görebiliyor, vizyonu iyi bir oyuncu.
Simon bu arada direkt yanına almış. Evladım evet, sen gel bakayım yanıma diye.
Biraz daha oyun kurma çalışalım diye. Atletizm hiç fena seviyede değil. Zaten size bir oyuncu. Basketbol IQ'su yüksek bir oyuncu. Bu zaten çok kazanılabilen bir şey değil. Bununla birlikte gününde ise rebound katkısı da veriyor. Bunlar lider karakteriyle birlikte birleştiğinde takıma ciddi şekilde güç katan unsurlar. Bununla birlikte birazcık arıza bir karakter olduğunu söylemekte fayda var. Yani arıza, arıza. O egolar ve çocukluktan bile gelen hep lider olma şeyi birazcık arıza karakterine dönüşmüş durumda.
Bir parantez açayım mı? Obradovic'in Musa'yı isteme sebeplerinden biri bu. Zamanında Fenerbahçe'de de anılmıştı Musa'nın. Evet. Ama mesela Obradovic Musa'yı istemezken bu sebepten ötürü. Çünkü
çok güçlü, fazla dominant karakter.
Evet yani gibi. Böyle kuralcı koçların baş edemeyeceği türde. Hı-hı. Yani böyle mesela Yasuke 300 falan da Musa'yla mesela arıza su kaynatır. Yani. Itudis mesela çok iyi yönetir Musa. Yani
Ergin Hoca da var.
Ergin Hoca da yani tam böyle doğru yerde.
Yani Musa'nın oyuna olan tutkusu bazen fazla korkusuz davranmaya çalışması yanlış kararlar, yanlış evet. tercihler almasına neden olabiliyor. Bununla birlikte şimdi NBA seviyesinde tabii hızlı 3 numaralara karşı falan sorun yaşıyor da Euroleague'de onu öyle vurup geçebilecek 3 numara ben pek olduğunu düşünmüyorum.
Clyburn falan belki.
Biraz evet yani boyuna göre o kanat açıklığı wingspan çok yüksek bir oyuncu değil ama Euroleague seviyesinde tekrar hatırlatıyorum. Oyuncu havuzu çok dar ve seviye düşük olduğu için Euroleague'in üstünde bir oyuncu geldi şu an. Evet. Guduric gibi. Nasıl Guduric geldiğinde Euroleague'in üstünde demiştik. O da öyle. Biraz top kaybı problemi yaşayabilir. Anadolu Efes'in bu hücum
önemli yönünü, değil. Birazcık neden önemli değil onu
değil
konuşacağız.
Çünkü Efes daha fazla tempo meselesine geleceğim aynen. ben. Bununla birlikte yine çok fazla bununla birlikte dedim. Ek olarak savunma konusunda nasıl bir odaklanma yaşayacağını merak ediyorum Musa'nın. Çünkü ben buranın kralıyım diye oynamaya çok alışkın. Ama NBA'de öyle olmadığını, öyle olmayabileceğini gördükten sonra yani bench'te oturmayı öğrendi sonuçta bu. Hem çok genç ama aynı zamanda da çok da tecrübeli bir oyuncu. Dolayısıyla savunma odağını çok merak ediyorum. Ana parça olmaya çok seviyor. Yani takımın İlk 3-4 oyuncusundan biri olmayı çok seviyor. En önemli ellerinden biri olmayı çok seviyor ve bunun hakkını veriyor aslında. Ama savunmada da bunu yapabilecek mi merak ediyorum. Çünkü karşısında durduğu oyuncu birebir de iyi savunabilen bir oyuncu. Ama aklı bazen hücuma gittiğinde topsuz savunmaları kaçırabiliyor. Yani kat yiyebilme olasılığı olan bir oyuncu. Eğer işi sererse, sermezse zaten çok her şey
bunu
çok
konuşalım.
İyi gidecek. Ne kadar güçlü gelip gelmediğine bakacağız bu arada fiziksel açıdan. Yani maça çıktığında bunu göreceğiz.
Ben haftaya bu arada oynayacak
evet,
muhtemelen.
Ben soruyu şuradan sormak istiyorum. Şu an Anadolu Efes arkadaşlar pace istatistiğine baktığımızda toplam pozisyon sayısına değil, possession'a değil. Çünkü ona hücum reboundları falan da dahil ediliyor. Takımın ne kadar tempolu oynadığına, direkt tempo istatistiğine baktığımızda Anadolu Efes ilk onun dışında. Yani Andreas Christopher'un bir hesaplaması var. Onun bir tablosu var. Halka açık, herkes görebilir.
Nereden aldığını söyle istersen.
Yani abi şimdi nasıl tam publictableau.com diye bir şey yani çok uzun linkini.
Neyse merak
edenlere. Merak eden bana sorsun evet. Ben atarım linkini. 74 ile en yüksek tempo Himki'de. Efes 70. Tam 70 Efes ve lig ortalaması 70.7. Yani Efes hem ilk onun dışında
geçen sezon
1-2 idi Efes. Evet. Hem de ortalamanın da gerisinde. Evet. Dolayısıyla Musa'nın gelişi Efes'in, tekrar söylüyorum, bu verdiğim istatistik pozisyon sayısı değildir, pace'tir. Tempoyu arttırmasına ve dolayısıyla Nitro'yu yakmasına sağlayabilir mi? Eğer bunu yapabilirse işte o zaman top kayıplarının bir önemi kalmayacak.
Bence Ergin Hoca zaten bunu düşünerek bu transfere tamam demiştir. Çünkü şu an Efes'in yani kim maçını falan ben baz almıyorum. Yani zaten
Efes, herkes yendi abi.
Yani Efes hakikaten orada 5'e 5 kendi aralarında dağılsa, evet, böyle 5'e 5 maç yapsa daha rekabetçi geçerdi.
Daha
yani
güzel maç olurdu.
Evet. Hakikaten öyle olurdu. O yüzden hani Alba maçını da baz almıyorum. Ama Efes'in yani bu sezon nezdinde hakikaten oyunu itememe sorunu var. Çünkü geçen sezon abi Efes'in böyle dalga dalga büyüyen, tamam mı, böyle geldikçe gelen, böyle yoğunlaşan ve böyle rakibi boğan,
sürklese eden abi.
Evet, yani bir işte o, hep o örneği veriyoruz. Bir çeyrekte Efes bir giriyordu mesela 3. çeyreklere 22 25 böyle seriler yapıp tak tuk böyle tokatı vurup böyle evet, bitiriyordu maçı. Bu sezon yapamıyor Efes onu. Bunda tabii ki Larkin'in geçen sezonki patlayıcılığından uzak olmasının etkisi var. Ama şimdi Musa gibi bir oyuncu, bir kere bu adam zaten hani versen sabaha kadar atacak bir oyuncu olduğu için Efes'in bu sezon yapamadığı o oyunu itme, yani hücuma bu kadar hızlı şekilde.
Yani Fenerbahçe için söylediğimiz o savunmadan hücuma hareket, Efes için hücumdan savunmaya gidiyor. Yani Efes iyi hücum etmek zorunda. Yani Efes hücum takımı.
Efes Real Madrid gibi falan, evet, böyle hani hücum takımı.
İşte
yani
o yüzden Musa'nın buradaki etkisini çok merak ediyorum. Kaç top kullanıcısına izin verilecek, ne kadar istekli gelecek, savunmada ne yapacak filan, ama o zaman top kaybetme sorunu olmaz Efes için. Yani evet, pozisyon sayısını arttırdığında Efes, geçen sene de top kaybediyordu Efes. Pozisyon sayısını ama çok sürekli force ettiği için,
tabii,
yani 8 saniyede falan hücum ettiğinde bazen o top kayıpları çok önemli olmuyordu.
Aynen öyle. Rakibin çıkamayacağı bir tempoya çıkıyordu Efes ve o tempoda, yani gel git oyununda dağıtıyordu. Yani şimdi savunma, evet, savunmada belki biraz odaklanamama sorunları yaşayabilir ama eğer hücumda o Ergin Ataman'ın istediği seviyeye çıkarsa Efes, ki işte Moerman'ın şu an ritmini bulması, o köşe şutlarını sokmaya başlaması, keza Singleton'ın o şutları yavaş yavaş sokmaya başlaması falan, bunlar bir bütün aslında. Yani Efes'in oyun matematiğinde, oyun şablonunda bunların yeri çok büyük.
Tabii ki 4 numara şutu çok önemli.
Perimetre oyunu çok önemli. Yani o isabet, yani ne diyorduk biz, Mori Ball oynuyor diyorduk, evet, Efes için yani. Ya üçlük
bu oynayamıyor, deniyor, evet, ama oynayamıyor.
Ya üçlük ya boyalı alan. Ya üçlük ya boyalı alan. Yani orta mesafenin olmadığı bir oyun oynuyordu Efes. Şimdi Musa'nın gelmesiyle beraber, Musa zaten drive edebilen bir oyuncu. Bir kere her şeyden önce Shane Larkin gibi kendi skorunu kendi yaratabilen ve birebir de adam geçip bitirebilen bir oyuncu.
Yani böyle Derrick Rose var, hareketler izleyebiliriz,
evet,
Musa'dan.
Birçok şeyi yapabilen tarzda bir oyuncu. O yüzden bu anlamda Ergin Hoca mutludur. Yani çünkü hücum temposu, tempo diyorum bu arada.
Ve
yani
uzun vadeli alındı, evet, bu arada. 2,5 senelik bir kontrat.
O tempo, yani şu an bence Ergin Ataman'ın istediği seviyelerde değil.
Değil abi yani.
O akıcılık.
Maç başına en az 5 pozisyon daha fazla bulması lazım Efes'in. Evet. En az 5 pozisyon daha fazla üretmesi gerekiyor.
Musa o yüzden bence Larkin'i de etkileyebilir olumlu anlamda. Çünkü rekabet anlamında hani Larkin'e baktı ki o, çünkü şu an taraftarın göz bebeği durumunda. Hatta sadece taraftarın değil, yani basketbol kamuoyunun göz
hala
bebeği
öyle
durumunda.
Hala öyle mi?
Bence hala öyle. Yani
benim değil.
Senin değil ama yani genel olarak şu an herkes abi, yani milli takım açısından falan da,
anladım,
baktığı zaman
milli
takımda da herkes için böyle Larkin'in ağzının içine bakıyor. Hani Larkin oynasın da kazananın maçı diye yani. Hani Larkin oynamadığı zaman Efes'te milli takımda aksaklıklar, sorunlar
milli
yaşıyor.
Milli takıma hiç girme. Larkin yokken milli takımda. Çok kötü.
Yani oluyor. Hani o yüzden yani göz bebeğinden kastım
evet,
bu.
Evet.
Şimdi Musa'nın Efes'e gelmesi demek Larkin'in de şimdi kendisine benzer tarzda bir oyuncuyla rekabete girmesi demek.
Bunun mesela bunu şeyle karşılaştırabilir miyiz? Azıcık ondan da bahsedeyim. CSK Barcelona maçını izledik. Yani bir tarafta Davis Mirotić yoktu. Öbür tarafta Clyburn Hackett yoktu ama Barcelona çok net bir galibiyet aldı. CSK'nın nasıl yenilebileceğini de gösterdi aslında. 2-0 oldu bu arada. Barcelona evet. 2 maçı da kazanmış oldu. Nick Calates acayip bir şekilde şut sokmaya başladı. Yani
ama direkt bence Barcelona maçı direkt koç galibiyeti.
Koç galibiyeti. Yani orada şeyi net bir şekilde gördük. Koçun etkisini gördük ama şunu söyleyelim. Mesela Alex Abrines'in çıktığı seviye falan gördüğümüzde o şut seviyelerini. Efes'in bu transferi, çünkü biz sene başında diyorduk Efes buralara hedef koymalı. Final Four'u hatta
bıraktı yer orası abi ya.
Çünkü orayı bıraktın. Yeniden oraya dönmesini sağlayabilir mi? Yani Efes eğer takım form tutarsa, Musa da doğru bir şekilde eklemlenirse, takım kimyası da kurulursa bence, Barcelona CSK seviyesine yükselebilir mi bu takım?
Bence bu transfer yani must bir transfer de öyle söyleyeyim. Yani
elzem.
Elzem yani hani kesin yapılması gereken, Efes'in rotasyonunu geliştirmek için bile yani birisini alması zaten gerekiyordu.
Evet.
Şimdi
Tolga da sakatlandı çünkü.
Yani Tolga'yı yani, geç zaten. Yani sakatlığıyla
evet. Yani, lig için abi. Yani evet, ama, için.
Tamam, okey. Yani varlığı yokluğu bir diyecektim evet. Tolga'nın. Ama şimdi Musa bir kere yani aldığın isim NBA'den birisini getiriyorsun. Kendi jenerasyonun en önemli skorerini getiriyorsun. Yani bu haber oldu yani hani Amerika'da falan da Musa'nın New Chapter olarak falan işte yeni takımı Anadolu Efes falan diye. Şimdi iddialı bir transfer ve hatta ben şunu söyleyeyim, ben Efes'e gelmesini çünkü sürpriz olarak buluyorum. Çünkü Mişko bir taş attı gene böyle kuyuya. Böyle ilk önce bütün haber siteleri işte Anadolu Efes'den bahsetmedi. İlk başta herkes Fenerbahçe Musa ile anlaştı falan gibi bir şey oldu.
İyi bira içmek istiyorsan muhabbeti döndü ama sonra.
Sonra ama yani o haberler dolandı falan, birkaç saat sonrasında Mişko şey dedi işte New York hani her şeyi bulabileceğin bir yer ama iyi bira içmek istiyorsan, ki bence Efes iyi bir bira değil ama ama işte hani gideceğin yer bellidir falan gibi bir şey yazdı.
Türkiye standardı için ortalama bira, evet. Avrupa için eşte yani.
Evet. Sonra olayın rengi değişti yani Nikos Varlas'ta işte done deal diye haber geçti falan. Öyle Anadolu yani Anadolu Efes'in de ketumluğunu alkışlıyoruz yani burada hani.
Hep öyledir ama abi. Yani, hiç, hep böyle oldu.
Hep böyle ama yani bir de yalanlama falan da gelmiyor. Yani biz ilgilenmiyoruz. Mesela Leso haberi çıktı, biz ilgilenmiyoruz gibi bir şey de dönmedi.
Şey, yokmuş gibi. Yokmuş gibi. Yani evet. Bu haberleri Mişko'nun medyada adamları var arkadaşlar. Mişko onlara yaptırıyor.
Yaptırıyor
haberleri.
Tabii. Yani biraz ben ilk başta öyle sandım. Hani ulan dedim kesin bunun altından bir şey çıkacak, böyle kesin rekabet, böyle hani şey takımları birbirine kırdırmak ve fiyat arttırmak için böyle bir şey dönüyor falan diye düşündüm. Çünkü ben Türkiye'ye geleceğini çok düşünmüyordum Musa'nın. Yani ben hani hele Real Madrid falan bu durumdayken ben Musa'nın o transfer haberi çıktığı zaman
Madrid'liyim düşünüyorum.
O tarz daha böyle yani o ihtiyacı olan, Efes'in de ihtiyacı
Efes'in
var ama.
Efes'in ihtiyacı var.
Ama yani ben Efes'in çünkü yani, transfer yapmayacağına kendimi ikna etmiştim.
Ben de ikna etmiştim. Ha, o yüzden. Yani bu takım transfer yapmayacak, yönetim saldı artık demiş.
Ha, yani Efes hiç aklıma gelmedi.
Abi Ergin hani hocama çıktı şey dedi ya, yani her basın toplantısı sonrası üstü kapalı bir şekilde transfer istiyorum dedi. Ha. Muhtemelen şeyi de ikna
ya
etti
sana,
Tuncay
sana
Başkan'ı.
Şunu söyleyeyim, Ergin Ataman zaten kapılı kapaları ardında ben eminim kemeri bile vurmuştur yani. Transfer diye böyle yani. Ben çünkü adım gibi biliyorum Ergin Ataman'ı yani. Yani kesin
İstemiştir yani, kesinlikle istemiştir.
Böyle hatta tırmalamıştır yani transfer yani, başkan bizim bir işimiz var diye böyle.
Tabii şimdi Efes'in yapısı yani şimdi Türkiye'deki kulüp mülkiyeti biraz farklı olduğu için işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar vakıf mı dernek mi ne olduğunu bilmiyorum ama kulüp kimin sorusu belli değil mesela
evet.
Burada. Şimdi Efes de öyle değil ama kulüp kimin sorusu belli. Kulüp Tuncay Özilhan'ın. Dolayısıyla doğrudan Tuncay Özilhan'ın bu soruyu yanıtlaması gerekiyordu. İkna olması gerekiyordu. Alper Yılmaz'ın da ne kadar katkısı var onu bilmiyorum evet. Ama doğrudan Tuncay Başkan'la iletişime geçmiş olabilir.
Ya, muhtemelen şey.
Twitter'daki Efes Başkanı bile transfer yapıyor. Eşimin bileziklerini satacağım falan diyordu yani. O da bizden yanaydı.
Ona da selam var yani parodi hesabı.
Onun kim olduğunu bilmiyoruz bu arada.
Bilmiyoruz. Bizim arkadaşımız değil yani.
Değil yani. Biz tanımıyoruz.
Biz tanımıyoruz.
Tahminlerimiz var ama hiçbiri tutmadı yani. Birkaç evet. Tahmin yaptım ama tutmadı.
Ya şunu söyleyeceğim. Yani bu önemli bir vizyondur bak. Onu söyleyeyim. Ergin Ataman'ın da Efes'e kattığı.
Evet abi yani gidip Dragicevic falan gelecek diye o kadar korkuyordum ki yani, ben. ABA liginden vasat bir topçu gelecek diye.
Evet yani bir yama istemedi yani. Gitti.
Net.
Yani direkt bıraktığı yere aday olabilecek tarzda bir transfer. Hani geçiştirme transferi yapmış, almış olmak için birisini almadılar yani. Veya transfer yapmış olmak için birisi getirilmedi. Bayağı hani Efes'in yetenek setini geliştirecek, fiziksel oyununu geliştirecek, katkı uzun vadede katkı verebilecek birisine getirdiler. Bence alkışlık bir hamle.
Evet, Anadolu Efes'i ve Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Efes'in Canan Musa transferini uzun uzun konuştuk arkadaşlar. Şimdi Efes gelecek hafta çok kritik bir Zenit maçına çıkacak. Eğer bu maç kazanılırsa ve Musa da iyi bir başlangıç yaparsa Efes kariyerine Euroleague'de.
Cuma günü geldi.
Evet, her şey olumlu seyredecek. Eğer olmazsa Efes artık 5-6 mücadelesi verecek diyebiliriz.
Sorunu cevaplayayım. Sonu, yani ne olur dedin. Bence kartlar yeniden dağıtıldı yani bu.
Onu, yani çıktı yani Efes yeniden bence, işler yolunda giderse Madrid CSK seviyesine yükseldi diyorsun.
Bence tavan olarak şu an Madrid'in önünde Efes.
Tavan olarak bence Musa gelmeseydi de önündeydi. Campazzo yani, gidişi sonrası.
Campazzo gidişi sonrası olabilir ama şu an yani rotasyona bakıyorsun kağıt üstünde. Hani Plyce'in falan da döndüğü ve hani sağlığına kavuştuğu bir
yani Sertaç'ı resmi çok görüyorsun. Rotasyondan sayamıyorum. Himki'ye oynamak başka bir şey. Madrid'de Tavares'e karşı oynamak tabii, başka tabii. bir şey. Ya da
hani o şutları,
Brandon Davis'e karşı oynamak başka bir şey.
O şutları Real maçında sokmanızı bekliyoruz Sertaç Bey yani, diye. Hani...
Ona da çok kızmıyorum abi. Ya sonuçta kendini geliştirebilen kaç tane Türk basketbolcu var? O da belli bir seviye atlamış durumda.
Ama şunu anlamak gerekiyordu abi. Yani sonuçta Sertaç'ın ikinci uzun olduğu Efes rotasyonu ya, geniş bir rotasyon değil.
Evet, Musa'nın gelişi Singleton'ın ve Moerman'ın gerektiğinde Moerman zor da Singleton'ın 5 numara oynama esnekliğini de sağlayacak.
Sağlar.
Yani Musa'yı 4'te koyarsın. En azından idmanlarda çalıştırırsın. Çok kolay değil. 4 oynama alışkanlığı yok çünkü Musa'nın.
Evet. Yani şimdi ben...
O şey 3 numarayı seviyor.
Aynen. O yüzden şimdi ben Efes'ten yani Zenit maçı çok önemli. İyi bir hava var takımda. Ya, kazanılırsa bir böyle hani 5-6-0'lık bir serinin önünü açacak bir
3-0 zaten şu an Efes. Yani maç sonuç bu. Maçını kazandı.
Ama yani uzun vadede ben bu transferle beraber Efes'in eski ateşli dönemlerine de döneceğini düşünüyorum. Çünkü Larkin evet yani şu an geçen sezonki performansından uzak. Bunu kabul etmek gerekiyor. Belki hatta oraya çıkamayacak. Ama çıkamasa da artık önemli değil. Çünkü Musa gibi bir skorer daha koymuş oldu oraya.
Evet. Bu tabii gelecek için de Efes'in rekabetçi olacağının göstergelerinden biri olsa gerek. O zaman burada bitiriyorum. Orçun Bey.
Canan Musa'ya hoş geldin diyerek.
Evet. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Euroleague'de gelecek haftada.
Evet. Uzun süre sonra değil mi? 4'te 4 en son ne zaman yapmıştık acaba?
Hatırlayamıyorum. 4'te
yaptık 4... mı 4'te 4 hiç? Hatırlamıyorum.
Hatırlayamıyorum. Şu an hafızalamda yok.
Mavi ekran verdi.
Error. Oğlum bu ben şey de şeydi, hesap makinesi değil mi bende? Soru sor. Hayır, bu, direkt yanıtı burada
bu, direkt şey sorusu gibi oldu. Efecan'ın saçma Philadelphia'nın 2012 sezonundaki kadrosundaki şu oyuncu kimdi sorusu gibi bir soru oldu.
James Anderson'dı filan. James Anderson var çünkü o senelerde 14'te filan. Evet arkadaşlar bir sonraki program muhtemelen NBA olacak. Yine böyle üst üste podcastlar yapıyoruz bu aralar. Ben de demirbaş oldum.
Konu bol.
Ben demirbaşım. Yordunuz beni. Beni yordunuz. Bir sen, bir Mustafa, bir Efecan böyle podcast yapalım diye geliyorsunuz. Ben de konuşuyorum.
Ama konu bol.
Evet konumuz bol. Hafta içi bir aksilik olmazsa NBA ile hafta sonu yine yeniden Euroleague'de karşınızda olmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla.
Herkese iyi haftalar.